Ayrım 10.
5. yüzyılda Sal yasası kabilenin mülküne kadın cinsinin mirasçı olmasını ortadan kaldırdı. Mera ortaklığına üye her erkek evlenir evlenmez ortak topraktan pay alma hakkına sahipti. Büyük anne, büyük baba, anne, baba ve çocuklar genel olarak aynı çatı altında bir evde oturuyorlardı ve yeni bir pay elde edebilmek için daha reşit olmayan, cinsel olgunluğa erişmemiş oğlun evlenme çağına gelmiş bir genç kızla babası tarafından evlendirilmesine sıkça rastlanıyordu. Ve kocalık görevlerini oğlun yerine baba yerine getiriyordu. Genç evlilere bir araba dolusu gürgen odunu ve kulübe için tahta veriliyordu. Evlilerin bir kızı doğarsa kendilerine bir araba dolusu odun verilirdi. Yeni doğan bebek bir erkek çocuğuysa iki araba dolusu odun verilirdi. Kadın cinsinin değeri erkeğin yarısı kadardı. Evlenme basitti, dinsel bir işlem bilinmiyordu. Karşılıklı isteğin açıklanması yeterliydi ve çift gerdeğe girer girmez evlilik yapılmış sayılıyordu. Evliliğin geçerli olması için bir kilise eyleminin gerekliliği 9. yüzyılda çıkan bir adetti ve 16. yüzyılda Trient'te Papazlar Meclisi'nin kararıyla evlilik Katolik Kilisesi'nin kutlama törenine bağlı kılındı. 2. Feodalizm ve ilk gece hakkı. Feodal devletin ortaya çıkışıyla ortaklık üyelerinin büyük bir bölümünün durumu kötüleşti. Muzaffer ordu komutanları güçlerini büyük toprak parçalarını ele geçirmek için kullandılar. Bunlar kendilerini ortak mülkün efendileri olarak görüyorlardı ve toprakları kendilerine sadık maiyetlerine, kölelere, serflere, genellikle yabancı kökenli azat edilmiş kişilere süreli olarak ya da miras bırakma hakkıyla birlikte dağıttılar. Böylelikle her istediklerine boyun eğen bir saray ve hizmet aristokrasisi yarattılar. Büyük bir Frankonya İmparatorluğu'nun kuruluşu eski centil örgütlenmenin son kalıntılarını da ortadan kaldırdı. Başkanlar kurulunun yerine ordunun ast komutanları ve yeni ortaya çıkmış olan soylular geçti. Ortaklık üyelerinin büyük kitlesi yükü onlar adına taşımak zorunda kaldıkları büyüklerin ardı arkası kesilmeyen fetih savaşları ve çekişmeleri yüzünden tükenme ve yoksullaşma durumuna düştüler. Orduya para ve asker toplama yükümlülüklerini daha fazla yerine getiremiyorlardı. Prensler ve aristokrasi bunların yerini hizmetkarlar aldılar. Köylüler ise karşılığında kira ve harç ödeyerek kendilerini ve servetlerini dünyevi ya da uhrevi, çünkü kilise birkaç yüzyıl içinde büyük bir güç haline gelmeyi bilmişti. Bir efendinin koruması altına bıraktılar. Böylece o zamana dek özgür olan köylü çiftliği, zamanla durmadan yeni yükümlülükler altına sokulan kiralanan çiftliğe dönüştü. Bir kez bu bağımlı hale düştükten sonra köylünün kişisel özgürlüğünü de yitirmesi uzun sürmedi. Bağımlılık ve kölelik gittikçe daha fazla yaygınlık kazandı. Toprak ağası serfleri ve kulları üzerinde neredeyse sınırsız tasarruf hakkına sahipti. 18 yaşına basmış her erkeği ve 14 yaşına basmış her kızı evlenmeye zorlamak onun hakkıydı. Erkek için kadını, kadın için erkeği seçebilirdi. Dul erkek ve kadınlar üzerinde de aynı hakka sahipti. Tebaalarının efendisi olarak kendisini kadın serflerin ve kullarının cinsel kullanımı üzerinde tasarruf sahibi olarak görüyordu. Bu, ilk gece hakkında ifadesini bulan bir erkti. Eğer bir vergi karşılığında bu hakkın kullanılmasından vazgeçilmemişse, bu verginin adı bile onun niteliğini gösterir. Yatak vesayeti, bekaret vergisi, gömlek parası, önlük vergisi, gaz kuruşları vesaire. Toprak ağasının vekili de meğer bu hakka sahipti. Çoğunlukla böyle bir ilk gece hakkının var olduğu reddedilir. Belli açılardan ahlak ve dini bütünlük için örnek olarak gösterilmek istenen bir dönemde uygulandığından bu bazı kişileri bir hayli rahatsız ediyor. Bu ilk gece hakkının başlangıçta analık hukuku dönemiyle bağıntılı bir adet olduğuna daha önce işaret edildi. Eski aile örgütünün ortadan kaybolmasıyla birlikte bu adet önceleri gelinin gerdek gecesinde ortaklığın erkeklerine sunulmasıyla sürdü. Fakat zamanla bu hak daraldı ve sonuçta kabile başkanına ya da rahibe geçti. Derebey bunu kendi toprağına ait olan kişiler üzerinde erkinin sonucu olarak devralır ve bu hakkı ister kullanır, isterse de aynı ya da nakit vergi karşılığında vazgeçer. Bu ilk gece hakkının ne kadar gerçek olduğu Jacob Grimm'in Weiss Tümer adlı eserinden anlaşılıyor. Su Jeanheim, toprak ağasının bir hakkı olarak Jus Prima Nocitis'in, evliliğe izin verenin o olmasından kaynaklandığını düşünüyor. Jus Prima Nocitis'in uyguladığı evlilikten doğan tüm ilk çocukların özgür olması bu haktan ileri geliyordu. Daha sonraları bu hak genelde vergi karşılığı çözülebilir oldu. Sujinheim'a göre bu vergide en çok ısrarlı olanlar Aymins Piskoposlarıydı. Bu vergiyi 15. yüzyılın başlangıcına dek sürdürdüler. İskoçya'da ilk gece hakkı Kral 3. Malcolm tarafından 11. yüzyıl sonlarında vergi karşılığı çözülebilir kılındı. Almanya'da ise çok daha uzun süre var oldu. Suebya'daki Adelbert Manastırı'nın 1496 yılı ambar defterine göre Brötlinç'te oturan serfler damat bir tekerlek tuz, gelin ise 1 lira 7 şilin para ya da kıçının sığabileceği büyüklükte bir tava vererek bu hakkın bedelini ödemek zorundaydılar. Başka yerlerde gelinler toprak sahibine bedel vergisi olarak kıçlarının büyüklüğünde ve ağırlığında peynir ya da tereyağı vermekle yükümlüydüler. Yine bazı yerlerde gelinler tam doldurabilecekleri süslü bir Marokyan koltuk vermek zorundaydılar. Baviera Yüksek İstinaf Mahkemesi müşaviri Welsin anlatımlarına göre Jus Prima Nocitis için bedel ödeme yükümlülüğü Baviera'da 18. yüzyılda hala mevcuttu. Ayrıca Angels Galilelerde ve İskoçlarda ilk gece hakkının tüm Orta Çağ boyunca sürdüğünü anlatıyor. Yalnız burada centil örgütlenmenin varlığını koruduğu şartlarda toprak ağası ya da onun vekilinin değil, tüm evli erkeklerin temsilcisi olarak klan başkanının bu hakkı satın alınmadığı koşulda kullanması söz konusuydu. Yani ilk gece hakkının yalnız Orta Çağ boyunca değil, Yeni Çağ'a dek var olduğu ve feodal hukuk kodeksinde rol oynadığı konusunda hiçbir kuşku yoktur. Polonya'da soylular beğendikleri her genç kızın ırzına geçme hakkını kendilerinde görüyorlardı ve şikayetçi olanı yüz değnek vurdurarak cezalandırıyorlardı. Bugün bile bakirelik onurunun toprak ağasına veya onun memuruna kurban edilmesinin doğal bir şey olarak görülmesi sanıldığından çok daha sık. Yalnızca Almanya'da olmuyor. Ülkeyi ve insanları tanıyanların iddiasına göre tüm Doğu ve Güneydoğu Avrupa'da da buna çok sık rastlanıyor. Feodal dönemde evlilikler toprak ağasının çıkarınaydı. Çünkü buradan doğan çocuklar aynen ebeveynleri gibi onun kulları oluyorlardı. İş gücü böylece artıyor ve onun gelirini yükseltiyordu. Bu nedenle uhrevi ve dünyevi toprak ağaları kullarının evlenmesini teşvik ediyorlardı. Evliliği engelleyerek vasiyet yoluyla kiliseye toprak kazandırma söz konusu olduğunda kilise için durum değişiyordu. Ama bu genelde yalnızca önceden değinilen koşullar dolayısıyla durumları gittikçe kötüleşen ve manastır duvarları arkasında korunma ve huzur arayan alt düzeydeki özgür kişiler için geçerliydi. Bazıları ise vergi ve hizmet karşılığında kilisenin koruması altına giriyorlardı. Ancak bu yoldan genellikle sonraki kuşaklar, atalarının kaçmak istediği kadere yakalanıp yavaş yavaş kilisenin bağımlılığı altına giriyorlar ya da manastırlarda rahip adayı oluyorlardı. 3. Kentlerin gelişimi, manastırlar ve fuhuş. 11. yüzyıldan beri gelişmekte olan kentler nüfus artışını teşvik etmede büyük bir çıkara sahipti. Bu nedenle yerleşimi ve evlenmeyi olabildiğince kolaylaştırdılar. Dayanılmaz baskıdan kurtulmak isteyen kırsal nüfus, kaçak serfler ve kullar için kentler sığınak haline geldi. Ama sonra bu koşullar yine değişti. Kentler güç kazanır kazanmaz ve kendilerini rahat hisseden bir zanaatkarlar sınıfı oluşur oluşmaz, zanaatkarlar olarak yerleşmek isteyen ve rahatsız edici rakipler olarak görülen yenilere karşı düşmanlık gelişti. Yeni yerleşenlere karşı engeller oluşturuldu. Yüksek yerleşim harçları, pahalı ustalık sınavları, zanaatın belli sayıda usta ve kalfayla sınırlandırılması, binlerce kişiyi bağımlılığa, evlilik dışı yaşama ve serseriliğe zorluyordu. Sonraları ileride değinilecek nedenlerle 16. yüzyıl sürecinde kentlerin iyi dönemi geçtiğinde ve çöküşleri başladığında yerleşim ve bağımsızlaşma engellerinin daha da çoğalmasının nedenleri dönemin dar kafalı düşüncelerinde yatmaktaydı. Bunun yanı sıra başka nedenlerin de etkisi vardı. Toprak ağalarının zalimliği 10 yıldan 10 yıla öylesine artıyordu ki kullarının birçoğu bu sefil yaşamı sürdürmek yerine dilencilik, serserilik ya da büyük ormanlar ve ulaşım yollarının kötü durumu dolayısıyla kolaylaşan haydutluk yapmayı yeğliyordu. Veyahut da dönemin bol savaşlı çatışmalarında ücretin ve ganimetin en bol olduğu yerde pahalı askerlik yapıyorlardı. Bir baş belası haline gelen sayıca kabarık bir erkek ve kadın lümpen proletarya ortaya çıktı. Kilisede genel çürümeye adam akıllı katkıda bulundu. Kilise üyelerinin evlenme yasağı cinsel sapıklığı teşvik eden başlıca nedendi zaten. İtalya ve Roma ile sürekli ilişki bunu daha da kolaylaştırdı. Roma papalığın merkezi olarak yalnızca Hristiyanlığın merkezi olmakla kalmadı, aynı zamanda dinsiz krallık dönemindeki geçmişine sadık kalarak yeni Babil oldu. Avrupa'nın ahlaksızlık yüksek okulu oldu. Papalık sarayı da ahlaksızlığın en seçkin makamı. Roma İmparatorluğu çökerken Hristiyan Avrupa'ya tüm rezilliklerini miras bırakmıştı. Bunlar İtalya'da kültive edildi ve kilise üyelerinin Roma ile ilişkisinin sağladığı olanakla oradan Almanya'ya girdi. Büyük bölümü tembel ve lüks yaşamla cinsel gereksinimleri son derece artmış ve zorunlu bekarlık nedeniyle gayrimeşru doyuma ve doğal olmayan yollara itilmiş olan ve çoğu erkeklerden oluşan olağanüstü kalabalık kilise üyeleri ahlaksızlığı toplumun tüm çevrelerine taşıdılar. Bu durum kentlerde ve köylerde kadın cinsinin ahlakı için veba gibi bir tehlike haline geldi. Rahip ve rahibe manastırlarının ve bunların sayısı çok fazlaydı. Genel evlerden farkı yalnızca buralarda yaşamın çok daha dizginsiz ve sapıkça olmasıydı. Ve sayısız suç, özellikle çocuk cinayetleri oralarda daha kolay gizlenebiliyordu. Çünkü hukuku uygulama hakkına sahip olanlar çoğunlukla bu çürümüşlüğün tepesinde bulunuyorlardı. Çoğu kez köylüler karılarını ve kızlarını papazlar tarafından baştan çıkarılmaktan korumak için odalık tutma yükümlülüğü altına girmeyen papaz kabul etmiyorlardı. Bu durum Konstanzlı bir psikoposun papazlara odalık vergisi koymasına yol açtı. Romantiklerimiz tarafından öylesine masum ve ahlaklı gösterilen Orta Çağ'da örneğin 1414'lerde Konstanz Papazlar Meclisi'nde en az 1500 sokak kadını bulunduğu tarihsel gerçeği böylesi durumlardan anlaşılıyor. Bu durumlar asla Orta Çağ'ın çöküşü sırasında ortaya çıkmamıştır. Çok önceleri başlamış ve kesintisiz olarak şikayetlere ve kararnamelere yol açmıştır. Örneğin 802'de Şarlman şöyle bir kararname çıkardı. Kadın manastırları katı bir biçimde denetlenmelidir. Rahibeler avarelik yapmamalı, çok iyi biçimde muhafaza edilmeli. Kendi aralarında kavga etmemeli ve hiçbir biçimde üstadlarına ya da baş rahibelere itaatsizlik ya da karşı harekette bulunmamalıdırlar. Manastır kuralları altına girdiklerinde bu kurallara mutlaka uymalıdırlar. Orospuluğa, sarhoşluğa, açgözlülüğe düşmemeli, bilakis her bakımdan uygun ve perhiskar yaşamalıdırlar. Manastırlarına ayinlerin dışında hiçbir erkek girmemeli, onlar da ayinden hemen sonra gitmelidirler. Ve 869 yılından bir kararname şöyle diyordu. Rahipler çok sayıda kadına sahip olursa ya da Hristiyanların veya dinsizlerin kanını dökerse ya da kilise kurallarını bozarsa ruhban olmayanlardan daha kötü sayılacakları için rahiplikleri ellerinden alınmalıdır. O dönemde rahiplerin çok sayıda kadına sahip olması gerçeği çok sayıda kadınla evliliklerin henüz 9. yüzyılda ender olmadığını gösteriyor. Gerçekten de bunu yasaklayan yasalar yoktu. Evet, daha sonraları 12. ve 13. yüzyılda trubadurlar, aşk ozanları döneminde çok sayıda kadına sahip olma hala yakışıksız bulunmuyordu. On binlerce erkeği yıllarca yurtlarından uzak tutan, onları o güne dek Batı Avrupa'da hiç bilinmeyen adetlerle tanıştıran, bilhassa Doğu Roma İmparatorluğu'nda, Haçlı seferleri de dönemin ahlaki koşullarına özellikle kötü etkide bulundu. Kadınların durumu evlenmeyi ve yerleşmeyi gittikçe zorlaştıran engellerin yanı sıra sayılarının erkeklerinkini önemli ölçüde aşmasıyla da özellikle kötüleşiyordu. Bunun nedenleri arasında ilk planda sayısız savaşlar, çatışmalar, dövüşler ve dönemin tehlikelerle dolu ticaret gezileri sayılmalıdır. Bunun dışında ölçüsüzlük ve oburluk sonucu erkeklerin ölüm oranı daha yüksekti ve bu yaşam tarzının yol açtığı hastalık ve ölüme daha çok yatkınlık, Orta Çağ'da çok sık ortalığı kasıp kavuran veba sırasında özellikle geçerli oluyordu. 1326'dan 1400'e dek 32, 1400'den 1500'e dek 41, 1500'den 1600'e dek 30 veba yılı yaşanmıştır. Kadın sürüleri, soytarı, şarkıcı, dansöz olarak gezgin öğrencilerin ve kilise adamlarının tayfaları olarak yollarda dolaşır ve panayırlarla pazarları doldururlardı. Paralı asker ordularında kendi çığırtkanlarıyla özel bölüklerini oluşturuyor, dönemin lonca karakterine uygun olarak loncasal örgütleniyor ve güzellik ve yaşlarına göre çeşitli amirlerin emirlerine veriliyorlardı. Kendilerini bu çevrenin dışındaki kişilere teslim etmeleri ağır bir şekilde cezalandırılırdı. Kamplarda nakliye erleriyle birlikte kuru ot, saman ve odun taşımak, siper kazmak, küçük gölleri ve çukurları doldurmak, kampın temizliğini sağlamak zorundaydılar. Kuşatmalarda hücumu kolaylaştırmak için siperleri çalı çırpı ve desteklerle doldurmaları gerekiyordu. Topları pozisyonlarına yerleştirmeye yardım ederlerdi ve bunlar göçük yollarda saplanıp kaldıklarında çıkarılmalarına yardımcı olmak zorundaydılar. Bu çok sayıdaki çaresiz kadının sefaletini bir ölçüde hafifletmek için 13. yüzyılın ortalarından itibaren birçok kentte belediye yönetimi altında bulunan rahibe kurumları kuruluyordu. Buralarda barınanlardan düzgün bir ahlaki yaşam sürdürmeleri bekleniyordu. Ama ne bu kurumlar ne de sayısız kadın manastırları yardıma muhtaç tüm kadınları alabilecek durumda değildi. Evliliğin zorlaştırılması, prenslerin seferleri, şövalye ve köle güruhlarıyla kentlere gelen dünyevi ve uhrevi sınıftan efendiler, bizzat kentlerdeki genç erkekler, hiç vicdan azabı duymaksızın değişik yaşam zevkleri arayan evli erkek dünyası da unutulmamalıdır. Ortaçağ kentlerinde de fahişelik gereksinimini yarattılar ve o dönemde nasıl her meslek örgütlenip düzenleniyorsa ve loncasız var olmazsa, fahişelik için de aynı şey geçerliydi. Tüm büyükçe kentlerde belediyeye, hükümdara ya da kiliseye bağlı kadın evleri vardı ve bunların geliri ilgili kasalara akıyordu. Bu evlerdeki kadınların disiplin ve düzeni kollayan ve özellikle ucuza çalışıp işi bozan, lonca dışı rakiplerin yasal işe zarar vermemelerini gözeten kendi seçtikleri bir baş kadınları vardı. Bu rakipler yakalandıklarında resmi makamlar tarafından cezalandırılıyorlardı. Örneğin Nürnberg'de bir kadın evinin sakinleri lonca dışı rakipleri hakkında belediye meclisine, başka ev sahiplerinin de geceleri sokaklara çıkan evli erkekleri ve diğer erkekleri evlerinde barındıran kadınlar çalıştırdıklarını, bunların işi genel, loncasız, kızlar evinde olduğundan daha ucuz eve kabaca yaptıkları, bu övgüye değer kentte böyle bir şeye izin verilmesinin üzücü olduğu yolunda şikayette bulunuyorlardı. Kadın evleri özel koruma altındaydı. Onların yakınında asayiş bozucu hareketler ikimisli cezalandırılıyordu. Kadın lonca üyelerinin loncaların her zaman katıldığı dini alaylarda ve şenliklerde yürüyüş alayına girme hakkı da vardı. Saray ya da belediye ziyafetlerine konuk olarak çağrılmaları da ender olmuyordu. Kadın evleri evliliğin ve bakirelerin namusunun daha iyi korunması için yararlı görülüyordu. Bu gerekçe Atina'da devlet genel evlerinin ve hala bugün fahişeliğin savunulmasında kullanılan gerekçenin aynısıdır. Buna rağmen talepleri ve paralarıyla fahişeliği besleyen aynı erkek dünyası tarafından fahişelerin zorbaca takibe uğraması da eksik olmuyordu. Örneğin İmparator Şarlman bir fahişenin çıplak olarak pazar yerinde sürüklenmesini ve kırbaçlanmasını buyurmuştu. Ama kendisinin bu Hristiyanların en Hristiyanı, kral ve imparatorun sahip olduğu kadın sayısı altından az değildi. Ve besbelli babalarının izinden yürüyen kızları da erdem timsali sayılmazlardı. Yaşam tarzlarıyla babalarına hoş olmayan saatler yaşatmış ve eve çok sayıda evlilik dışı çocuk getirmişlerdi. Şarlman'ın dostu ve danışmanı Alcuin öğrencilerine geceleri sarayda uçan tatlı güvercinlerden sakınmalarını öğütlüyor ve bununla imparatorun kızlarını kastediyordu. Genel evleri resmen örgütleyen ve koruma altına alan ve Venüs rahibelerine türlü ayrıcalıklar tanıyan aynı kamu kurumları, terk edilmiş zavallı bir düşküne en ağır ve acımasız cezaları veriyordu. Çaresizlikten karnındaki cenini öldürmüş olan çocuk katili kadın, en acımasız ölüm cezasına çarptırılıyordu. Vicdansız baştan çıkarıcıyı ise merak edip soran tek kul bile yoktu. Belki de baştan çıkaran kişi zavallı kurbana ölüm cezası veren mahkemede oy kullananların arasında bulunuyordu. Benzer şeyler bugün de oluyor. Kadının zina yapması da çok ağır cezalandırılıyordu. En azından teşhir direğine bağlanması kesindi. Ama erkeğin zina yapmasının üstüne Hristiyan sevgisi örtüsü örtülüyordu. Würzburg'da genel ev sahibi belediye meclisinde kente sadık kalacağı ve kadın çalıştıracağı üzerine yemin ediyordu. Aynı şekilde Nürnberg, Ulm, Leipzig, Köln, Frankfurt vesairede de böyleydi. 1537'de kadın evlerinin yasaklandığı Ulm'da loncalar 1551'de daha büyük kötülüklerin önüne geçmek için evlerin yeniden açılmasını talep ettiler. Önemli yabancılara devlet kasasından fahişe sunuluyordu. 1452'de Kral Ladislaus Viyana'ya girdiğinde belediye meclisi üzerlerindeki ince tülün altından güzel vücut hatları görünen orospulardan oluşan bir karşılama kurulu gönderdi. Ve İmparator 5. Charles da Anvers'a girişinde aynı şekilde çıplak kızlar tarafından selamlanmıştı. Bu sahne Hans Makart tarafından Hamburg Müzesi'nde bulunan büyük bir tabloyla yüceltilmiştir. Bu tür olaylar o dönemde neredeyse hiç tepki yaratmıyordu. 4. Şövalyelik ve kadına saygı. Fantazileri geniş romantikler ve kurnaz hesapçı kişiler ortaçağı özellikle ahlaki ve kadına gerçek saygıyla dolu olarak göstermeye çalışırlar. Bunun için özellikle trubadurlar, aşk şarkıları ozanları dönemi 12. yüzyıldan 14. yüzyıla dek örnek verilir. Şövalyeliğin önce İspanya'da Moriskolarda öğrendiği lütufkarlık, o dönemde kadının gördüğü büyük saygıya kanıt gösterilir. Burada bazı şeyleri anımsatmak gerekiyor. Birincisi, şövalyeler nüfusun çok küçük bir yüzdesini, buna uygun olarak şövalye karıları da kadınların küçük bir yüzdesini oluşturuyordu. İkincisi, şövalyelerin çok küçük bir bölümü o yüceltilen lütufkarlığı uyguladı. Üçüncüsü, bu lütufkarlığın gerçek karakteri büyük ölçüde görmezden gelinmiş veya çarpıtılmıştır. Bu lütufkarlığın gelişip serpildiği çağ Almanya'da düzenin tüm bağlarının çözülmüş olduğu ve şövalyeliğin dizginsizce yol kesiciliğe, haydutluğa ve insanları soyup soğana çevirmeye yöneldiği. En berbat yumruk hakkı çağıydı. Böylesi vahşi bir zorbalık döneminde yumuşak ve şairane duygular egemen olamaz. Aksine bu dönem kadın cinsine karşı belki de hala var olan saygının yıkılmasına önemli ölçüde katkıda bulundu. Şövalyelerin büyük bölümü hem kırda hem kentte en seçkin tutkuları olan savaş ve ölçüsüzce içmenin yanı sıra cinsel arzularını dizginsizce doyuran kaba ve vahşi adamlardı.